Ayrım 46.
Ben kişiliğimle topluma siper oluyorum, siz de onu yıkıyorsunuz. Yıkıyorsunuz. Siz. Gel gelelim sizinle ilgili bazı şeyler anımsıyorum. General karısı Stavrogina'nın evinde öğretmen olarak bulundunuz, değil mi? Evet, ben general karısı Stavrogina'nın evinde öğretmendim. Ve 20 yıl içinde şimdi kabına sığmayanları yetiştirdiniz. Bütün meyveler. Herhalde sizi demin alanda görmüştüm. Ama korkunuz sayın bay, korkunuz. Düşüncelerinizin nerelere vardığı bilinmektedir. İnanınız ki ben göz önünde tutuyorum. Ben sayın bay, sizin ders okutmanıza izin veremem, izin veremem. Böyle ricalarla bana başvurmayınız. Gene geçip gidecek oldu. Yineliyorum, yanılıyorsunuz ekselans. Eşiniz benden yarınki şölende ders değil de edebi bir şey okumamı rica etmişti. Ama ben şimdi kendim okumaktan vazgeçiyorum. Benim ricam şu, olabilirse bana açıklayınız. Ne suretle, niçin ve neden ben bugünkü aramaya uğratıldım? Bazı kitaplarımı, kağıtlarımı, benim için değerli olan özel mektuplarımı alıp bir el arabasıyla kent sokaklarından götürdüler. Lempke, kim aradı diyerek toparlandı, büsbütün kendine geldi ve birdenbire kızardı. Hemen polis müdürüne döndü. O sırada kapıda Blum'un eğik, uzun, biçimsiz bedeni göründü. Stepan Trofimovich, işte bu memur diyerek onu gösterdi. Blum suçlu ama kendine güvenli bir tavırla ilerledi. Lempke gücenik ve öfkeli bir sesle ona, işimiz gücümüz saçmalamak diyerek birdenbire değişti ve bir anda kendine geldi. Büyük bir acelecilikle ve bir insanın kızarabileceği kadar kızararak, bağışlayınız diye mırıldandı. Bütün bunlar herhalde bir gaf, bir yanılma. Yalnızca bir yanılma. Stepan Trofimovich, ekselans diye söze başladı. Gençliğimde buna benzer bir olaya tanık olmuştum. Bir gün tiyatroda, koridorda, birisi hızla birisine yaklaştı ve halkın önünde ona şırak diye bir tokat attı. Hemen o anda tokat atmak istediği o adam değil de büsbütün başka, yalnızca buna biraz benzeyen birisi olduğunu görünce, öfkeyle ve değerli zamanını yitirmek istemeyen bir adam tavrıyla ona hızlı hızlı ve şimdi ekselansınızın yaptığı gibi, yanıldım bağışlayınız, bu bir yanılma, yalnızca bir yanılma dedi. Aşağılamaya uğrayan adam gene de gücenmeye devam edip bağırınca, öteki ona büyük bir öfkeyle, bunun bir yanılma olduğunu söylüyorum ya, daha ne bağırıp duruyorsunuz? Lempke, bu doğal, çok gülünç diyerek yarım ağızla gülümsedi. Ama benim de ne kadar mutsuz olduğumu görmüyor musunuz? Bunları hemen hemen bağırarak söyledi ve herhalde elleriyle yüzünü örtmek istedi. Bu beklenmedik hastalıklı bağırış hemen hemen hıçkırık gibi dayanılmayacak bir şeydi. Bu herhalde dünden beri olanların ilk tam tepkisiydi ve hemen arkasından gelen küçük düşürücü, ele verici bir umutsuzluk anıydı. Kim bilir, belki bir an daha geçmiş olsaydı bütün salona bağırarak hüngür hüngür ağlayacaktı. Stepan Trofimovich önce ona yabanılca baktı, sonra birdenbire başını öne eğdi ve içten bir sesle, ''Ekselans, benim çekilmez yakınmalarımla kendinizi üzmeyiniz. Yalnızca emredin de kitaplarımı, mektuplarımı geri versinler.'' dedi. Onun sözleri yarıda kaldı. Tam bu sırada Yulia Mihailovna yanındaki kalabalıkla birlikte eve dönmüştü. Ama burada elden geldiğince ayrıntılı bir betimlemeye girmek istiyorum. 3. Birincisi, hepsi birden kalabalık bir durumda 3 arabadan inerek salona girmişlerdi. Yulia Mihailovna'nın dairesine dış kapının yanından ayrı bir giriş kapısı vardı. Ama bu kez hep birden salondan geçmeye karar vermişlerdi ve sanırım tek Stepan Trofimovich orada bulunduğu için böyle yapmışlardı. Çünkü onun başına gelenler ve İşbigulin fabrikası işçileriyle olanlar da Yulia Mihailovna kente girerken kendisine bildirmişlerdi. Bir kabahati yüzünden evde bırakılan ve geziye katılmayan, böylelikle her şeyi herkesten önce öğrenen Liamshin bildirmişti. Liam Sheen öfkeli bir sevinçle kiralık kazak atını atlayarak Skvoreshniki'den dönmekte olan kalabalığı karşılamak üzere neşeli haberlerle yollarına koşmuştu. Yulia Mihailovna üstün ataklığına karşın şaşkınlık verici bu haberleri duyunca biraz utanç duymuştu. Ama herhalde yalnızca bir an. Örneğin olayın siyasal cephesi onu telaşlandırmasa gerek. Pyotr Stepanovich ona bir zamandan beri İşbigulin başkaldırıcılarının hepsini sopadan geçirmek gerektiğini birkaç kez söylemişti. Pyotr Stepanovich ise bir zamandan beri onun için büyük bir otorite olmuştu. Ama gene de o bana bunun hesabını verecektir diye herhalde içinden düşünmüştür. Bu arada o dediği elbet kocasıydı. Kısacası değineyim ki bu kez Pyotr Stepanovich de sanki özellikle geziye katılmamıştı. Sabahtan beri de onu kimse bir yerde görmemişti. Sırası gelmişken şunu da söylemeliyim ki Varvara Petrovna konukları kendi evinde kabul ettikten sonra yarınki gösteri işini görüşecek kurulun son toplantısında kesinlikle bulunmak amacıyla konuklarıyla birlikte kente döndü. Yulia Mihailovna ile aynı arabaya binmişti. Liam Sheen'in Stepan Trofimovic'e ilişkin haberleri onu da ilgilendiriyor, hatta belki de heyecanlandırıyordu. Andrei Antonovich'le hesaplaşma hemen başlamıştı. Ne yazık ki o bunu güzel karısına bakar bakmaz anlamıştı. Yulia Mihailovna açık bir tavırla ve büyüleyici bir gülümsemeyle bakımlı, güzel elini Stepan Trofimovic'e uzattı ve onu gönül alıcı nazikçe sözlerle karşıladı. Sanki bu sabah bütün uğraşı Stepan Trofimovic'i sonunda evinde gördüğü için elden geldiğince çabuk ona koşmak ve gönlünü almakla sınırlıydı. Sabahki aramayı çıtlatmadı bile, sanki henüz bir şeyden haberi yoktu. Kocasına ne baktı ne de bir söz söyledi, sanki salonda yoktu o. Üstelik Stepan Trofimovic'e hemen el koydu, sanki o Lemke ile konuşmamıştı. Konuşmuş olsa bile bunu sürdürmeye değmiyormuş gibi onu salona sürükledi. Yineliyorum, Yulia Mihailovna sosyeteye yakışan tavır ve hareketlerine karşın bu olayda bir kez daha büyük bir gaf yapmıştı. Bu işte ona daha çok Yulia Mihailovna'nın özel ricası üzerine geziye katılan ve bu suretle aracısız da olsa Varvara Petrovna'yı ziyaret eden ki bunu Varvara Petrovna bir onur saydığı için tam anlamıyla hayran kalmıştı. Karmazinov yardım etti. Daha kapıdan o herkesten sonra içeri girdi. Stepan Trofimovic'i görünce bağırmış ve onu kucaklamaya koşmuştu. Bu sırada Yulia Mihailovna'yı bile geride bıraktı. ''Sizi yüzyıllardan beri görmedim aziz dostum, sonunda. Çok iyi dost.'' Yanaklarını uzatarak onunla öpüşüp koklaştı. Çok şaşıran Verhovenski, kendisine uzatılan yanağı öpmek zorunda kalmıştı. O gece bana günün olaylarını yineleyerek ''Dostum'' dedi. O dakikada hangimizin daha alçak olduğunu merakla düşünüyordum. Beni küçük düşürecek bir tavırla boynuma sarılan o muydu, yoksa nefretle başımı çekmem gerekirken ondan iğrendiğim halde yanağını öpen ben miydim? Korkunç. Karmazinov, hadi anlatın, her şeyi anlatın diye kemküm etmeye ve büsbütün pelteklenmeye başladı. Sanki 25 yıllık bir yaşamı hemen tutup atmak olanaklıydı. Ama bu aptalca hafiflik yüksek tarzın ifadesiydi. Anımsayınız sizinle son kez Moskova'da Grenovski'nin onuruna verilen yemekte görüşmüştük ve o zamandan bu yana 24 yıl geçti diye Stepan Trofimovic akla uygun bir biçimde şu halde hiç de mağrur olmayan bir biçimde söze başladı. Karmazinov cırlak bir sesle ve senli benli onun sözünü kesti. Ne sevimlidir dedi ama aziz dostum Bayan Lemke bizi konuk salonuna götürün. Orada oturup bize her şeyi anlatacaktır. O gece Stepan Trofimovic öfkeden titreyen bir sesle bana yakınıyordu. Ve bununla birlikte o kadın kılıklı ve sinir bozucu herifle hiç de yakın bir dostluk kurmamıştım. O zamanlar çocuk denecek bir yaştaydık ve ondan o zamandan beri nefret ederim. Elbet o da benden nefret ederdi. Bayan Yulia Mihailovna'nın salonu hemen doldu. Varvara Petrovna aldırmaz görünmek istemesine karşın fazla heyecanlı bir durumdaydı. Ben de onun Karmazinov'a 2-3 kez nefretle ve Stepan Trofimovic'e de öfkeyle baktığını gördüm. Stepan Trofimovic'e bakışında öfkeli bir kıskançlık vardı. Bu kez Stepan Trofimovic fırsatı kaçırıp kendini küçük düşürseydi hemen fırlayıp onu döverdi. Sonra orada Liza'nın da bulunduğunu söylemeyi unuttum. Onu hiçbir zaman böyle sevinçli, tasasız, neşeli ve mutlu görmemiştim. Elbet Mavriki Nikolayevich de oradaydı. Sonra Yulia Mihailovna'nın her zaman yakın çevresini oluşturan genç bayanlarla yarı şımarık delikanlılar geliyordu. Onların arasında gençlerin bu şımarıklığı, neşe, metelik etmeyen yüzsüzlükleri de zeka yerine geçiyordu. Onların arasında 2-3 yeni yüz de fark ettim. Bir yerden gelmiş, pek fazla yaltaklanan bir lehliyle, iri yarı yaşlı, kendi sözlerine gene kendisi istekle gülen bir Alman doktor ve sonunda Petersburg'dan gelmiş bir otomata benzeyen devlet adamı tavırlı ve dehşetli uzun yakaları olan genç bir prenscik vardı. Ama Yulia Mihailovna'nın bu konuklarına fazla değer verdiği ve salonu için kaygı duyduğu görülüyordu. Stepan Trofimovic gösteriş yapar gibi kanepeye kurularak ve Karmazinov'dan aşağı kalmayacak bir biçimde peltekleşerek ''Dostum Bay Karmazinov'' diye başladı. ''Dostum Bay Karmazinov, bizim eski zamanlı ve belirli bir görüş sahibi birinin yaşamı 25 yılda da olsa değişmemiş gibi görünmelidir.'' Alman herhalde Stepan Trofimovic'in pek gülünç bir şey söylediğini sanarak yüksek sesle ve kesik kesik tıpkı kişniyormuş gibi güldü. Stepan Trofimovic yapmacıktan bir şaşkınlıkla ötekine baktı ama onun üzerinde hiçbir etki bırakmadı. Prens de bütün yakaları ve el gözlüğüyle dönüp Alman'a baktı ama bu bakışta en küçük bir merak yoktu. Stepan Trofimovic değişmemiş gibi görünmelidir diye sözlerini özellikle ve olabildiğince uzatıyordu. Benim yaşamım da bu 25 yıl içinde böyle geçti. Her yerde akıldan çok akıl hocası bulunduğundan, ben de buna tam tamına uygun olduğumdan benim bütün bu çeyrek yüzyıl, Yulia Mihailovna yanında oturan Varvara Petrovna'ya dönerek ''Hoş keşişler, keşişler'' diye fısıldadı. Varvara Petrovna ona gururlu bir bakışla karşılık verdi. Ama Karmazinov Fransızca cümlenin başarılı söylenişine dayanamadı ve çabucak bağırır gibi Stepan Trofimovic'in sözünü kesti. ''Bana gelince ben bu bakımdan esenlik duyuyorum ve işte 7 yıldan beri Karlsruhe'de oturuyorum.'' Geçen yıl belediye meclisi yeni su donanımlarının borularını döşemeye karar verdiği zaman Karlsruhe su sorununun sevgili yurdumun bütün iyileştirme sorunlarından daha sevimli ve değerli olduğunu bütün yüreğimle duydum. Stepan Trofimovic, yüreğim tersini söylemekle birlikte size hak vermek zorundayım diyerek iç çekti ve başını yana eğdi. Yulia Mihailovna utkundu. Konuşma hem derin hem de anlamlı olmaya başlamıştı. Doktor yüksek sesle, ''Pis suların akması için boru mu?'' diye sordu. ''Su borusu doktor, su borusu. Dahası o zaman onların proje yapmasına da yardım etmiştim.'' Doktor çınlayan bir kahkaha attı. Onun ardından da birçokları güldü, artık doktorun yüzüne gülüyorlardı. Oysa bunun farkında bile değildi ve herkes güldüğü için son derece memnundu. Yulia Mihailovna, izninizle sizinle aynı düşüncede olmadığımı söyleyeyim Karmazinov diye söze karışmaya davrandı. Karlsruhe'nin yeri başka ama siz laf olsun diye söylüyorsunuz. Biz de bu kez size inanmayız. Ruslardan yani yazarlardan kim bu kadar çağdaş tipi ortaya attı? Bu kadar temel çağdaş sorunları tahmin edip çağımızın etkin insan tipini ortaya çıkaran kimdi? Siz, yalnızca siz, başkası değil. Ondan sonra yurdunuza karşı ilgisizliğinizi ve Karlsruhe su borusuna karşı olan bütün ilginizi anlatın. Ha ha. Karmazinov peltek peltek, evet elbet Pogacev'in tipinde Slavcıların bütün kusurlarını, Nikodimov'un tipinde de Batıcıların kusurlarının hepsini ortaya koydum. Liamshin kısık sesle, sanki tümünü diye fısıldadı. Ama ben bunu hep boş vaktimi geçirmek ve yurttaşlarımın üsteleyen isteklerini yerine getirmek için yapıyorum. Yulia Mihailovna hayranlıkla, "Yarın güzel şeyler dinleyeceğimizi herhalde biliyorsunuzdur Stepan Trofimovich," diye devam etti. Bu Semyon Yegorovich'in en son zarif edebi esinlerinden birisi. Adı da Mersi. O bu yazısında bundan sonra gökten melek bile inse ya da bütün yüksek sosyete kararını değiştirtmek için yalvarsa bir daha yapıt vermeyeceğini anlatıyor. Kısacası edebi olarak kalemini kırıyor. Bu görkemli Mersi onun bunca yıl onurlu Rus düşüncesine hizmeti sırasında halkın kendisine gösterdiği kesintisiz hayranlığa bir teşekkür olmak üzere halka bir sesleniş olacaktır. Yulia Mihailovna mutluluğun doruğundaydı. Karmazinov, "Evet, veda edeceğim. Mersi deyip gideceğim ve orada Kazruhe'de gözlerimi kapayacağım," diye konuşurken yavaş yavaş su koy vermeye başladı. Büyük yazarlarımızın birçoğu gibi bizde ise birçok büyük yazar vardır. O da zeki olmasına karşın övülmeye dayanamıyor ve o anda gevşemeye başlıyordu. Ama sanırım bu bağışlanabilir bir şey. Söylediklerine göre bizim Shakespeare'lerimizden biri özel bir konuşmada tutmuş damdan düşer gibi, "Yani bizler büyük insanlar başka türlü davranamayız ve benzeri," demiş, üstelik de bunun farkına varmamış. "Orada Karlsruhe'de gözlerimi kaparım. Bize büyük insanlara hiçbir lütuf beklemeden işini bitirir bitirmez çabucak gözlerini kapamaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Ben de öyle yapacağım." Alman kahkahalarla gülerek, "Adresinizi verin, ben de Karlsruhe'ye sizin mezarınıza gelirim," dedi. Önemsiz gençlerden biri birdenbire, "Şimdi ölüleri demir yoluyla da gönderiyorlar," diye vurguladı. Liamshin neşesinden ince sesler çıkararak güldü. Yulia Mihailovna kaşlarını çattı. Nikolay Stavrogin içeri girdi. Herkesten önce Stepan Trofimovich'e, "Bana sizi karakola götürdüklerini söylemişlerdi," dedi. Stepan Trofimovich sözcük oyunu yaparak, "Hayır, bu yalnızca özel bir olaydı," dedi. Yulia Mihailovna, "Ama bunun benim ricamı etkilemeyeceğini umarım," diyerek gene söze karıştı. "Umarım ki siz benim şimdiye kadar anlayamadığım bu uğursuz olaya bakmadan bizim en iyi umutlarımızı boşa çıkarmaz ve edebiyat toplantısında okumak istediğiniz şeyi dinleme mutluluğundan bizi yoksun bırakmazsınız." "Ben bilmiyorum, ben şimdi doğrusu öyle mutsuzum ki Varvara Petrovna, ne dersiniz? Tam en gözde ve bağımsız zekalardan birini elden geldiğince çabuk tanımak istediğim bir zamanda Stepan Trofimovich birdenbire bizden uzaklaşmak istiyor." Stepan Trofimovich örse vurur gibi, "Bu övgü sözleri öyle yüksek bir sesle söylenmiştir ki benim onu duymamam gerekirdi," dedi. "Ama zavallı, benim yarınki gösteriniz için o denli gerekli olduğunu sanmıyorum. Ama ben..." Koşarak odaya giren Pyotr Stepanovich, "Ama siz onu şımartacaksınız," diye bağırdı. "Ben onu henüz ele almıştım ve birdenbire evinde arama yapılıyor. Tutukluyorlar, polis onun yakasına sarılıyor. Şimdi ise bayanlar vali konağında avutuyorlar. Şimdi hayranlıktan bütün kemikleri sızlıyor. Böyle bir bayramı düşünde bile görmemiştir. Şimdi kim bilir sosyalistleri nasıl atıp tutacaktır." Yulia Mihailovna canlı bir ifadeyle, "Olanak yok Pyotr Stepanovich. Sosyalizm büyük bir düşüncedir. Stepan Trofimovich'in bunu algılamaması düşünülemez," dedi. Stepan Trofimovich oğluna bakıp gösterişli yerinden hafifçe kalkarak, "Düşünce büyük ama onu geliştirenler her zaman dev değillerdir. Tartışmayı burada bırakalım dostum," diye kesip attı. Ama burada hiç beklenmedik bir şey oldu. Von Lempke bir zamandan beri salondaydı. Herkes onun içeri girdiğini gördüğü halde o fark edilmemiş gibi duruyordu. Eski tasarısında direnen Yulia Mihailovna ona yüz vermemeye devam ediyordu. Vali kapı yanında oturmuş, asık ve ters bir yüzle konuşulanlara kulak veriyordu. Sabahki olayların ima edildiğini duyunca huzursuzluk içinde kımıldanmaya başladı. Sanki prensin koyu kolalı yakalarına şaşmış gibi gözlerini ona dikecek oldu. Sonra Pyotr Stepanovich'in sesini duyup koşar gibi içeri girdiğini görünce birdenbire titredi. Stepan Trofimovich sosyalistler hakkındaki düşüncesini söyleyince birdenbire ona yaklaştı. Bu sırada Liamshin'i itti. O da kendini iterken büyük bir acı duymuş gibi omzunu avuşturarak hemen yana fırladı. Bu arada şaşırmış olduğunu belirten yapmacık bir harekette bulundu. Von Lempke korkuya kapılan Stepan Trofimovich'in elini sertçe yakalayarak güçle elinde sıkıyordu. Yeter diye mırıldandı. Yeter, zamanımızın filibüstiyerleri belli oldu. Fazla söz istemez, önlemler alınmıştır. Bunları yüksek sesle bütün odadakilere duyurarak söylemişti. Sözleri acı bir etki bıraktı. Herkes işlerin yolunda olmadığını hissetti. Yulia Mihailovna'nın sarardığını görüyordum. Bunun etkisi saçma bir rastlantıyla tamamlandı. Önlem alınmıştır diye Lempke sert bir hareketle yüz geri döndü ve çabucak odadan çıkacak oldu. Ama iki adım atar atmaz ayağı halıya takıldı, ileriye doğru sendeledi, az daha yere kapaklanacaktı. Bir an durdu, ayağının takıldığı yere baktı ve yüksek sesle "değiştirilsin" diyerek kapıdan çıktı. Yulia Mihailovna onun arkasından koştu. O çıkar çıkmaz hiçbir şey anlaşılmayan bir gürültü koptu. Kimisi sinirleri bozuk diyor, kimisi çıldırmış diyordu. Kimileri alınlarını gösteriyordu. Köşede oturan Liamshin iki parmağını alnının yukarısına değdirdi. Bu arada elbet fısıltıyla evde geçen olayları ima ediyorlardı. Kimse şapkasına uzanmıyor, herkes bekliyordu. Yulia Mihailovna'nın ne yaptığını bilmiyorum ama 5 dakika sonra geri dönmüştü. Bütün çabasıyla sakin görünmeye çalışıyordu. Kaçamaklı bir biçimde Andrei Antonovich'in biraz heyecanlı olduğunu ama bunun önemli olmadığını, bu durumun çocukluğundan beri devam ettiğini, kendisinin daha iyisini de gördüğünü, yarınki şölenin elbet onu neşelendireceğini söyledi. Ondan sonra sadece nezaket gereği Stepan Trofimovich'e söylenen birkaç söz ve yüksek sesle kurul üyelerini hemen şimdi toplantıya çağırır. Ancak o zaman kurulda bulunmayanlar evlerine gitmeye davrandılar. Ama o uğursuz günün tatsızlıkları henüz sona ermemişti. Nikolay Vsevolodovich daha içeri girdiği anda Liza'nın bakışlarını ona diktiğini ve sonra uzun süre gözlerini ondan ayırmadığını gördüm. Öyle uzun bakıştı ki bu, sonunda herkesin dikkatini çekti. Mavriki Nikolayevich'in onun arkasından eğildiğini ve bir şeyler fısıldamak istediğini ama herhalde bu tasarısından vazgeçerek suçlu gibi herkese ayrı ayrı bakıp çabucak doğrulduğunu gördüm. Nikolay Vsevolodovich de merak uyandırmıştı. Yüzü her zamankinden solgun, bakışları son derece dalgındı. İçeri girerken Stepan Trofimovich'e sorduğu soruyu hemen o anda unutmuş gibiydi ve herhalde sanırım ev sahibine yaklaşmayı da öylece unutuvermişti. Liza'ya bir kez bile bakmadı. İstemediğinden değil, onu da fark etmiyordu. Bunu da üsteliyorum. Birdenbire Yulia Mihailovna'nın zaman yitirmeden hemen son toplantıya başlamak için yaptığı çağrının arkasından gelen bir anlık susma sırasında birdenbire Liza'nın anlayan, kasıtlı, yüksek sesi duyuldu. Nikolay Vsevolodovich'i çağırdı. Nikolay Vsevolodovich, kendisinin sizin akrabanız ve karınızın kardeşi olduğunu söyleyen Lebyatkin adında bir yüzbaşı, hep yakışık almayan mektuplar yazıyor ve bunlarda sizinle ilgili bazı sırları açmayı öneriyor. Gerçekten o sizin akrabanızsa ona benimle uğraşmasını yasaklayın ve beni bir takım tatsızlıklardan kurtarın.